Ayrım 30, sayfa 353. Gabriel iddiaçıların kendisine tanıdığı boş zamanı işsiz güçsüz geçirmemişti. Gerçekten de savunmanın artık tamamen hazır duruma geldiği söylenebilirdi. Mangalar ve ihtiyat askerleri bu hafta içinde de 4 Ağustos öncesinden daha az çalışmamışlardı. Siperlerin tümü hem uzatılmış hem de derinleştirilmiş, ön cephe engellerle emniyete alınmıştı. İkinci siperlere bağlantı koridorları da kazmışlardı. Aynı zamanda cesur avcılara, saldırganları arkadan vurmak ya da bozguna uğramış erleri çökertmek olanağı vermek için dallarla örtülmüş ileri karakollara da koridorlar açılmıştı. Gabriel 13 noktada savaşın sonucunu insan güvenilirliğinden giderek bağımsızlaştıracak hileler, manevralar ve tuzaklar bulabilmek için durmaksızın beynini zorluyordu. İstanbul'daki subay okulunda bölük bölçük öğrendikleriyle Bel Air'de topçu savaşlarından edindiği deneyler, tuhaflık olsun diye sahaflardan birinden aldığı Fransız Genelkurmay'ın eski taktik ders kitabı kadar yardımcı olmuyordu ona. Şu sıra hiç beklenmedik biçimde değer kazanan bu kitap, Gabriel'in garip bir felsefi duyguya, doğru bir düşünce değil elbette, kapılmasına yol açmıştı. O sıralarda bu taktik ders kitabını sadece kapağı hoşuna gittiği ya da o günlerde askeri bilimlerle hiç ilgilenmediğim halde konuya yabancı olduğum için her şeyden habersiz olarak satın almıştım. Fakat tam da o anda belli ki kaderim irademden bağımsız, geleceği önceden bilerek yönlendirdi beni. Evet, alın yazımın A'dan Z'ye tamamlandığı açık. 1910 yılında kaderim W. Voltaire'deki o eski kitapçının önünde durmamı sağladı. Çünkü bu kitap ilerideki amaçlarım için gerekliydi. Yani ben sadece kaderimin oyuncusuyum. O komedide Marki rolünü oynayan Coquelin'in eldivenini masanın üzerinde bırakması gibi. Eldivenini almaya döndüğünde madamı aşığıyla yakalayacaktır. Ne var ki Coquelin kendisiyle Marki rolünün farkını biliyor, oysa benim oynadığım rolle asıl benliğim tamamen örtüşmüş durumda. Gabriel Bagratyan'ın haftalardan bu yana yaşadığı tek felsefi düştü bu. Fakat bu düşü de ağırlık yapıyormuş gibi hemen silkelemişti sırtından. Daha yoğun oluktayken savaş hazırlıkları sırasında düşüncelere dalma eğilimine direnemeyince gerçeklik duygusunun hemen bulanıklaştığını fark etmişti. Buradan hareketle sahici bir eylem adamının, kendisi değil, düşüncesiz olması gerektiği sonucuna varmıştı. Taktik ders kitabında bulduğu bir dizi uyarı, talimat, şemalar ve hesap örneklerini verili koşullarda daha küçük boyutlara uygulamaktaydı. Nurhan Çavuş ve öteki as komutanlar her gün mangalara sıkı talim yaptırıyorlardı. Gabriel Bagratyan birliklerin her birine değişik manevra görevi veriyor, böylece tek tek herkesin her taşı, her çalıyı tanımasını ve her olası saldırıya karşı uygun savunma biçimini önceden saptamasını sağlıyordu. Alarm mekanizması da en iyi duruma getirilmişti. Aralarındaki uzun mesafelere rağmen bir saatten az bir sürede her noktaya ulaşılıyor, değişiklikler yapılıyor, büyük birlik kaydırmaları uygulanabiliyordu. Öte yandan bu süre içerisinde kent çukurunda başarılan iş de pek önemsiz değildi. Papaz Tomasya'nın coşkusu bir sürü küçük anlaşmazlığa, iç içe komşuluktan kaynaklanan kinciliğe, ortaklaşa beslenme konusunda ortaya çıkan hoşnutsuzluklara olduğu gibi, muhtarların gizli muhalefetlerine, uyuşukluklarına karşı da başarıyla direnebilmişti. Bagratyan'ın Doğu'nun kaderciliğine karşı mücadelesini böylesine başarılı biçimde destekleyen yine bir Avrupalıydı. Papaz Aram Cenevre'de 3 yıl eğitim görmüştü. Elbette Ter Haykazun mükemmel Aram'dan daha güçlü bir kişilikti. Yine de Ermeni Vadisi'nin papazı, kuzeyde Etchmiadzin, batıda İstanbul, güneyde sadece Kudüs'e kadar gittiği için şarkta Avrupalıların hayatını temelden zorlaştıran, aslında aşılması mümkün akıl dışılıklara karşı belli bir duyarsızlıktan tam olarak kurtulamamıştı. İnsanlar üzerinde denenmiş egemenliğine rağmen Ter Haykazun belki de Aram Tomasya'nın yaptıklarını bu kadar kısa sürede başaramaz ve 10 gün içinde kent çukurundaki sefil serbest kamp yerini herhalde Hazreti İbrahim ve atalarının zamanındaki bir kasabaya benzer hale getiremezdi. Şimdi zengin yoksul her ailenin hava koşullarından iyice korunmuş birkaç metre kare yer demek olan kulübesi vardı. Kulübelerin içi halılar, döşekler ve yatak takımlarıyla oturulacak hale getirilmişti. Bu uçuk ev yansıması bile insanları dünyevi ilişkilerinin burada da ebediyen korunacağı yönünde duygusal bir çılgınlıkla avutmaya yetiyordu. Kamp sadece köylere göre ayrılmakla kalmamış, hepsi de sunak meydanına açılan bir dizi cadde bile oluşturulmuştu kulübelerden. Kent çukurunun zemini oldukça engebeliydi. Fakat yerleşim yeri ve yollar öyle inşa edilmişti ki iniş çıkışlar pek fark edilmiyordu. Bu ilkel ama kalabalık köyün merkezi olan sunak meydanı resmi bir izlenim yaratmaktaydı. Muhtar Thomas Kebusyan kendisi için ahşap muhtarlık binasını kabul ettirdikten sonra Kebusyan'dan daha az saygın olmayan cemaat başkanı öteki 7 muhtar da sunak meydanında benzer evler yaptırma izni almadan rahat vermemişlerdi. Fakat baba Thomasyan'ın en güzel eseri sahici pencere ve kapıların yanı sıra Thomasyan ustanın elinde kalmış malzemelerden yapılan çatıya sahip olan büyük hükümet binasıydı. Binanın sağlamlığı, dağı savunanları sarmalayan o cesur umudun sembolü olarak anlaşılabilirdi. Bina ortada büyük bir oda, toplantı salonu olarak kullanılıyordu, ile yanlarında iki küçük odadan ibaretti. Sağdaki oda sağlam bir duvarla toplantı salonundan ayrılmıştı. Bu oda cezaevi olarak kullanılacaktı. Ağır suçluların buraya kapatılması düşünülmüştü. Ne var ki Terhay Kazun ağır mahkum hücresinin gereksiz olduğunun ortaya çıkacağından emindi. Sol yandaki bölüm ise Krikor'a ayrılmıştı. Krikor kitaplarından ördüğü duvarla kendisini siyaset yapılan bölümden ayırmıştı. Yatağı duvarın öte yanına koymuş, süslü kapkaça, vazoları ve boynuzlu ibrikleri duvara çaktığı raflara yerleştirmişti. Petrol kapları, tütün balyaları ve süpürgelik malzemeler genel halk yararına sunulduğu, bundan çok hoşnuttu, için ortada yoktu. Buna göre hükümet barakası sadece parlamento, bakanlıklar ve adalet binasını bünyesinde toplamıyor, aynı zamanda kütüphane ve üniversiteyi de kapsıyordu. Çünkü eczacı Krikor öğrencileri olan öğretmenleri kendine göre eğitmek için burada kabul ediyordu. Üstad gün geçtikçe daha az görünür olmuştu ortalıkta. Belki kendi kişisel esaretini daha da daraltarak damlacıkla topluca yaşanan büyük esareti etkisiz kılmak istiyordu. Belki de görmeme yolunu seçerek yaşamlarındaki büyük değişikliği gerçekleşmemiş varsaymaktaydı. Saatlerce yatağında hareket etmeksizin oturuyor, zaman zaman kitap duvarından bir kitap çekiyor ama hemen özenle yerine koyuyordu. Vücudu görünür biçimde bükülmüştü. Önemli görevler üstlendikleri için öğretmenler de daha seyrek uğrar olmuşlardı. Öte yandan üstad öğretmenlerin bilgilerini, dünyaya ilişkin genel bilgilerin inanılmaz gerçekleriyle derinleştireceği yerde, her defasında derin fikirli ahlaki öyküler anlatıp durduğu için her geçen gün daha fazla düş kırıklığına uğratıyordu öğrencilerini. Yani Krikor kendisini ziyarete gelenleri de hemen uzaklaştırmaktaydı çevresinden. O nedenle Hrant Oskanyan bir zamanlar çok saygı duyduğu Krikor'a eski şairliğinden çok bugünkü savaşçılığına uygun olarak şiddetli antipati bile duymaktaydı. İhtiyar artık ne dediğini bilmiyor demişti bir gün meslektaşı Şatakyan'ı küçümseyerek. Fakat Şatakyan hakarete uğrayan Krikor'u ısrarla savunmuştu. Seçilmiş üyelerden olmasına rağmen Önderler Konseyi'nin gerek küçük toplantılarında, gerekse de büyük toplantısında odasından çıkmıyor, fakat sarı mandarin yüzü şaşkınlık içindeki çekik gözleriyle, sanki insanların konuştukları dili hiç anlamıyormuş gibi toplantı salonuna bakıyordu. Geceleri yerinden kalkıp hükümet barakasının önüne otururdu. Sunağın altında yanan ebedi ışığa, meydanı aydınlatan iki gaz lambasına göz kırparak uyku seslerinin geldiği kulübelerle yüklü sokakları dinliyordu. Gece devriyesi her yarım saatte bir önünden geçerken Krikor'u selamlardı. Fakat Krikor hiç yanıt vermez, sadece sürekli başını sallardı. Bu hareket bir türlü alt edilemeyen sonsuz bir şaşkınlığın belirtisi gibi görünüyordu. Ama gerçekte vahim bir bedensel düşkünlüğün habercisiydi. 5000 kişiden oluşan bu küçük insan topluluğunun medeniyetin kat ettiği yolu kısa sürede aldığı görülmekteydi. Son derece etkileyiciydi bu. 5000 insan neredeyse her türlü olanaktan yoksun olarak gelmişlerdi. Medeniyetten ellerinde kalan biraz petrol, birkaç mum ve en gerekli 3-5 aletti. Kulübelerinde bir parça rahat etmelerini sağlayacak, örtü, yatak, çarşaf, halı ve minderler daha ilk yağmurda kullanılamaz hale gelmişti. Fakat yine de dört bir yanlarını kuşatan kaçınılmaz ölüm, en ilkel ihtiyaçların bile karşılanamıyor olması, tanrısal ihtiyaçları, dine, düzene, akla ve düşünsel ilerlemeye duyulan özlemi ortadan kaldırmayı başaramamıştı. Ter Haykazun her zamanki gibi tatil ve bayram günlerinde dini törenleri yönetmekteydi. Okul için ayrılan yerde de çocuklara ders veriliyordu. 70 yaşındaki Bedros Altuğni ve Mayrik Antaram hastane barakasını örnek gösterilecek tarzda düzenlemişler, hastaları için en iyi besin maddelerini koparabilmek amacıyla öteki önderliklerle didişiyorlardı. Vadinin yaşam alışkanlıkları göz önüne alındığında genel moral yükselmişti bile. Zayıflamış solgun yüzlerde belli bir hoşnutluk okunuyordu. Yapılacak öyle çok iş vardı ki uzun Ağustos günü bile bütün bu işleri bitirmeye yetmiyordu. Günün ilk işi sabahın 4'ünde başlıyordu. Çobanların maryalarla dişi keçileri bir araya topladıkları alana süt sağıcı kadınlar bu saatlerde gelirlerdi. Sağılan süt büyük fıçılara konarak kent çukurunun batı sınırına taşınıyordu. Mayrik Antaram burada sütü ailelere, hastaneye ve peynirhaneye dağıtmak üzere beklemekteydi. Aynı saatlerde kadınlarla kızlar uzun sıralar halinde testilerini doldurmak için yakınlardaki bir kaynağa giderlerdi. Bu testilerde su yakıcı güneş altında bırakılsa da buz gibi kalmaktaydı. Mükemmel suları olan sayısız kaynak, Musa Dağ'ın çocuklarına bahşettiği en büyük bereketti. Su taşıyanlar kampa dönerken 7 muhtar bir sonraki günün et ihtiyacını karşılayacak hayvanları seçmek için otluğa doğru hareket ederdi. Et tüketimi çok erken tehlike işareti vermeye başlamıştı. Buralarda bir karaman koyunu canlıyken kilosu 2 kat olmasına rağmen 20 okkadan ya da yenebilir 25 kilo etten azdır. 5000'den fazla insan, aralarında birçok ağır işçi de vardı, sadece etle beslendiği için mangalar ve ihtiyat askerleri gerçekten doyurulmak isteniyorsa günde yaklaşık 65 koyun kesilmesi gerekiyordu. Peki sürülerin böylesine hızlı tüketimiyle Musa Dağ'da ne kadar kalınabilirdi? Bunu herkesin kendi başına hesaplaması mümkündü aslında. Dağda geçirdikleri 3. pazar günü Ter Haykazun'la Papaz Nomasyan, kesilen hayvanların hiçbir kısmının işkembelerinin bile atılmamasını emrettiler. Aynı zamanda kesilecek hayvan sayısı günde 35 koyunla 12 keçiye indirilmişti. Ayrıca sürüler söz konusu olduğunda başka tehlikeler de vardı. Mevcut kamp yerleri dışında kent çukuru ve tabii ki mevzi inşası nedeniyle çok miktarda otlağın yok olması etkisini daha ilk günlerde sürülerin önemli ölçüde kilo yitirmesinde göstermişti. Fakat hiç kimse çobanları hayvanlarıyla kuzey geçidinin öte tarafındaki otlaklara göndermeye cesaret edemiyordu. Kesim yeri kent çukurundan oldukça uzakta küçük bir ormanın yakınındaydı. Yine de her sabaha kadar sızıyordu. İlk önceki kasaplar içleri temizlenmiş koyun ve kuzuları ağaçlara asıyorlar, 2-3 gün bekletiyorlardı. Fakat yaz sıcağı nedeniyle etler hemen bozulmaktaydı. O nedenle ilk olumsuz deneylerden sonra toprak altına başladılar. Böylece etler hem daha taze kalıyor hem de daha iyi depolanıyordu. Kasapların bir bölümü sabahın ilk saatlerinde işlerini bitirip hemen ait oldukları mangalara katılmak için yola koyulurken öteki bölümü işe girişiyordu. Ağaç kütüklerinden yapılmış uzun masada etler uzman eller tarafından parçalanıyor, o gün mutfak nöbetçisi olan kadınlar etleri alıp pişirilecek yere götürüyorlardı. Bu arada etrafı örülmüş ama yine de açık 10 büyük ateş yakılmış, alevlere çalı çırpı ve kalın odunlar sürülmüş olurdu. Alevlerin üzerindeki içi su dolu büyük kazanlar sallanır ama etler uzun sopalara, şişlere geçirilerek açık ateşte kızartılırdı. Yemek dağıtımı Aram Tomasya'nın gözetiminde günde bir kez köyler esas alınarak muhtarlara yapılıyordu. Köyler de yiyecekleri kendi içlerinde hanelere dağıtıyorlardı. Bitiyas'ı ele alarak örnekleyelim. Bitiyas Harutyun Nohutyan önderliğindeki protestanlar gittikten sonra 112 hane kalmıştı. 112 ev kadını Bitiyas'a ayrılan yiyeceklerin konduğu uzun masanın önünde sıraya girip titizlikle tartılıp hazırlanmış haklarını muhtarlarının elinden alıyorlardı. Bir resmi görevli, çoğunlukla rahip ya da öğretmenlerden biri, elindeki listeden payını alan ailenin kaç kişi olduğunu kontrol ediyor ve dağıtımın kurallara uygun yapıldığını çizgi çekerek belirtiyordu. Bu işin ne kadar uzun zaman aldığı, dağıtım esnasında öfkeli çatışmaların eksik olmadığı herkesin malumudur. Ne var ki doğa koyun ve keçi yaratırken yeterince adaletli davranmamıştı. Bazılarına koyunun dolgun göğüs ve karın etleri düşerken diğerlerine sinirli kemikli yerleri rastlıyordu. Kadınlar arasında bazı gamlı karakterler kaderin bu eşitsiz davranışında kendilerine düşmanlık besleyen insanların hile ve sinsiliklerini görüyor, kasten haksızlık yapıldığını düşünüyorlardı. Aram Tomasya'nın yatıştırıcılık becerisi heyecanlı ruhları bunun rastlantının bir oyunu olduğuna ikna etmek, örneğin Bayan Jeranik ve Bayan Kohar'a kendilerini bugün ihmal eden kaderin dün gözettiğini kanıtlamak göreviyle karşı karşıyaydı. Fakat Jeranik ve Kohar'lar çoğunlukla bu tür mantıki düşünme tarzından yoksundu. O nedenle ihmal edilmişliklerini yüreklerinde büyüterek öfkeli bakışlarla uzaklaşıyorlardı masanın yanından. Sivil halka yemek dağıtımı yapılmadan önce etin en iyi yanları birlikler için ayrılmış olurdu. Savaşçıların yiyecekleri gençlik birliğinin ilgili grubu tarafından taşınırdı mevzilere. Herkes günde bir kez dağıtılan yiyecekle bütün gün idare etmek zorundaydı. Çünkü akşamları bakır kazanların içine sadece bazı kökler atılıp kaynatılıyor ve bu tatsız suya kestirmeden çay deniyordu. Papaz Aram düzeni sağlamakla görevli düzenli devriyeler de örgütlemişti. 12 silahlı adam kent çukurunda huzur ve düzeni sağlıyordu. Gece gündüz saat başı devriye gezerek kulübelerin arasında ciddi ve tehditkar polis adımlarıyla dolaşıyor, halka savaş halinin hüküm sürdüğünü, herkesin şimdi daha dikkatli olması gerektiğini hissettiriyorlardı. Bunlar ayrıca Gabriel Bagratyan, Papaz Aram, Bedros Altuni, Hapet Şatakyan ve öteki batılıların fanatik yaklaşımla büyük yaşamsal sorun haline getirdikleri genel temizlik işine de bakıyorlardı. Köylerde tartışmasız gelenek olan bir sürü şey burada yasaklanmıştı. Çöpler kulübelerin önüne atılmayacak, kamp sokaklarına bulaşık suları dökülmeyecek ve en önemlisi gizli ihtiyaçlar Önderler Konseyi tarafından gösterilen yerin dışında hiçbir yerde giderilmeyecekti. Bagratyan her şeyden önce derin lağım çukurları açılmasında ısrarlı olmuştu. Konulan temizlik kurallarının ihlal edilmesi Önderler Konseyi'nin suçlunun bir günlük yiyeceğini acımasızca kesmesiyle cezalandırılıyordu. Terhaykazu'nun yeni yaşam koşulları için bilgece kurmaya çalıştığı sunak beklenenden de çabuk yerleşmişti hayatlarına. Ne var ki vadideki o huzurlu ibadet yerinden farklıydı. Sürtüşme ve sertlik eksik olmuyordu hiç. Belli zamanlarda özellikle iş saatlerinden sonra bütün gün yoğun çalışma sayesinde dağılan düşünceler insanların beynine üşüşünce herkesi can sıkıntısı ve gerginlik sarıyordu. O nedenle Aram Tomasyan Önderler Konseyi'nin toplantılarından birinde olağanüstü sert yaşamlarını bazı şeylerle dengelemek amacıyla hiç olmazsa akşamları bir saat gibi kısa bir süre için ruhları baskılardan kurtarmak gerektiğini savunmuştu. 2-3 günde bir halkın neşeli bir akşam geçirme beklentisi içinde olması iyiydi. Kamp sakinleri önderlerden birinin yapacağı konuşmayı dinlemek üzere sunak meydanında toplanırdı. Konuşmaların konusu kesinlikle yaşanılan ana ilişkin olmaz, daha çok ulus ve yaşam hakkında genel sözler edilirdi. Böylece insanların düşünceleri ileriye yönelir, ruhları yücelirdi. Gabriel Bagratyan papaz aramı hemen onaylamıştı. Oysa Terhaykazu'nun belirsiz bir gülümsemeyle her zamanki dalgınlığından sıyrılıp gözlerini açtı. Düşünülen bu olumlu girişimin pek kuru ve öğretici olma tehlikesi vardı. Böylesine yüksek gerilimli konuşmalar birkaç ciddi ve aklı başında adam için yarar sağlayacak, öte yandan kadınlar, kızlar ve bütün bir gençliğin o geceden eli boş dönmesine yol açacaktı. Oysa kampın direniş gücü ciddi, aklı başında birkaç adamdan çok, sallantılı duygularıyla hareket eden halkın tam da bu kesimleri tarafından belirlenecekti. O nedenle yorucu günlerden sonra bir akşam boş eğlencelere, neşeyle dolup her şeyi unutmaya ayrılmalıydı. Kampta yeterince masal anlatıcısı, soytarı ve dans müziği çalabilecek müzisyen bulunuyordu. Her iki adamdan biri tar ya da saz çalardı. Flüt ve kemençe çalanların sayısı da az değildi. Hele darbuka çalmayı hemen herkes becerebilirdi. Müzik işleri aynı zamanda kilise korosu başkanı da olan öğretmen Asayan'a verilmeliydi. Eğlence geceleri düzenlemekle Asayan'ın görevlendirilmesi iyi olurdu. Kürdan zayıflığında adam o zamana kadar hep eziyet gördüğü, can düşmanı Terhaykazu'nun böyle bir görev vererek kendisini onurlandırmasına şaşırmıştı. Her türlü kaba eğlenceyi olumsuzlayan Terhaykazu'nun yoğun oluktayken kullandıklarına benzer tahta bir pist yapılmasına sadece izin vermekle kalmayıp bunu önermesi de çok şaşırtıcıydı. Hele baba Thomasian yardımcılarıyla birlikte meydanın öteki ucuna hem de kutsal sudan tam karşısına bu şeytani sahneyi kurmaya başlayınca papazın itiraz etmemesi inanılmazdı. İlk dans şöleni hemen bir sonraki akşam yapılacaktı. En başta Terhay Kazun olduğu halde bütün önderler konseyi, ileri gelenlerin tümü, Gonzague, Maris ve Gabriel'in gelmesi için özellikle rica ettiği Juliet oradaydı şölen akşamı. Önce papaz Aram kısa bir konuşma yaparak yaşadıkları acımasız zulüm günleri nedeniyle dünyevi ihtiyaçları göz önüne alarak eğlendikleri için Tanrı'dan af diledi. İkinci olarak öğretmen Asayan trampete benzeyen sert sesiyle, oysa vücuduna bakıldığında en iyi ihtimalle ince bir ses çıkarması beklenirdi, birkaç yurtsever şarkıyı oldukça iyi söyledi. Söyledikleri arasında şu ateşli şarkı da vardı. Ermenistan dağları yüce, ne kılıçla gelen ölümden korkarız ne ateşle. Sahneye Bagratyanların evindeki gramofon da çıkmıştı. Önce akşamın içine doğru boğuk sesiyle peygamberlerden taç giydirme marşını çaldı. Sonra Edward Grieg'den hüzünlü orkestra parçası Asi'nin ölümü yavaşça yükseldi havaya. Pistin etrafında yarım daire oluşturmuş kalabalık bu parça çalarken düş görüyormuş gibiydi. Sanki Norveçli Grieg söz konusu ağır parçayı söylerken onların ruhuydu dile gelen. Ağır silahlarıyla donanmış olarak en son sahneye çıkan Hrant Oskanyan, Edward Grieg'den daha az şanslıydı. İki coşkulu şiiri öylesine büyük bir nefretle okumuştu ki, karşısına getirilen katille hesaplaşan yargıç gibiydi. Heceleri peş peşe yuvarlayarak öfkeyle söylediği dizeleri pek az insan anlamıştı. Aslında adı Ermeni beşiği olan herkesin bildiği ilk şiir pek kötü sayılmazdı. Uzaklardaki o kulübede, beşik sallıyor kadın, bir o yana, bir bu yana. Etrafında uçuşuyor alacakaranlık. Yaşlı kadın bir başına nöbette, ocağın ateşinde ısınıyor. Sallıyor bebeğini, adı intikam, sessizce yatan beşiğinde. Çocuğun duyduğu şefkat sözleri değil, şarkı değil hoş sözcükleri anan. Açılmış gözlerinde çocuğun, korkunç bir ateştir yanan. Böyle acımasız alevlenir yangınlar, yine de çocuk sessizce ağlar. Yumruk yapmış küçücük ellerini, bekleyin bir gün büyür çocuklar. Sıkıca kapalı ağızlar sessiz, bebeğin ölüm cesaretini gösteriyor. Burada ağaçtan beşiğinde yeni bir kurtarıcı büyüyor. Fakat suskun adam ne yazık ki şair Varuşa'nın ünlü şiiriyle yetinmemiş, kendisini bir aşık, bir halk ozanı sandığı için seyircilerini yazdığı bir şiiri daha okuyarak mutlu etmek istemişti. Bu şiirin tek iyi yanı bir sürü kıtasına rağmen sağanak gibi çabucak geçivermesiydi. Şaşırmış, hiçbir şey anlamamış kalabalıktan alkış sesi gelmeyince aşık tüfeğini kaldırarak, selamlıyor mu yoksa tehdit mi ediyor belli değildi, yerini müzisyenlere bırakmak üzere gururla sahneden ayrıldı. Artık şölen programının eğlenceli bölümü başlamıştı. Önce gençler nazlanarak çıkmışlardı piste ama daha sonra birkaç çift de tarz ve polor denilen yerli dansları yapmak üzere piste geldi. Gabriel de Juliet'i dans edenlerin arasına çekip birkaç adım atmayı denedi. Ne var ki Juliet kısa süre sonra dansın bu türünden bir şey anlamadığını söyleyerek oturmalarını rica etti. Gonzague Maris ile Hrant Oskanyan da reddedilmişlerdi. Oskanyan teselliyi şık Maris'in de reddedilmesinde buluyordu. Oysa İskuhi polor dansını sonuna kadar Gabriel'le yapmıştı. Sakatlığından hiçbir zaman bu kadar acı duymamasına rağmen ateşin kıpırtılı ışığında neşeli ve hoş görünmekteydi. Gabriel fazla uzun kalmadan kuzey mevzisine gitmiş, kadınlar da çadırlarına çekilmişlerdi. Halk ise uzun süre eğlence yerinde kalıp ateşi beslemişti. Dans edenler arasında Rus Sarkis Kilikyan'ın özellikle göze çarpması tuhaftı. Dış görünüşü pek davetkar değildi ama yine de dans partneri olarak kızların ilgisini çekmişti. Yumuşak ve yaratıcı hareketlerle dans ederken ölüm donukluğunda ve genç kafası törensel kayıtsızlıkla kızların başı üzerinde dalgalanıp durmaktaydı. Ebleh Kevo kendi içine dalmış çiftler arasında dönüp duruyordu. Bu kez elinde güne bakan çiçeği değil, mersin ağacından koparılmış bir dal vardı. İşte Musa Dağı'ndaki ilk 14 günde hayat genel hatlarıyla buydu. İnsanlığın yaşamını oluşturan her şey tohum halinde burada da mevcuttu. Halkımız yalnızlık içindeydi, boş uzaya terk edilmişti sanki. Ölüm haksız yere kuşatmıştı etrafını. Ölümden kurtuluşu sadece hayalciler mümkün görebilirlerdi. doğa yasası gereği halk daha az direniş göstermekteydi koşullara. Bu yasa halka ortaklaşa yaşam biçimini de dayatmış, buna özel beslenmenin serbest olmasını tercih etmesine rağmen halkın çoğunluğu ister istemez uymuştu. Fakat zenginler özellikle de en çok zarara uğrayan sürü sahipleri özel mülkiyetlerini yitirmenin acısını çekiyorlardı. Sürgüne gitmiş olsalardı sadece mülklerini değil hayatlarını da çok önceden yitirmiş olacaklarına kesin inanıyorlardı. Ama bu inanç bile yoksullaştıkları için duydukları öfkeyi gidermiyordu. Yaşamaları hafta ya da gün meselesi olduğu bu anda bile renksiz yığınlardan imtiyazlı, hiç olmasa görüntüsel olarak yaşam biçimiyle ayrılmak konusunda her şeyi yapıyorlardı. Günün dayattığı ağır koşullara rağmen halkın unutmaya, zevk almaya, evet hatta zihinsel gelişime duyduğu özlem dünyanın öteki kentlerindeki gibi baskı altına alınamıyordu. Burada eczacı Krikor gibi benzeri her yerde bulunmayan bir adam vardı. Bu büyük filozof kanlı kılıçların zulmü altında bile kapsamlı bilgilerini sevgili kütüphanesinden çok üretken hiçlikten çıkarmalıydı. Yalnızlığın kenarına ölüme karşı savunma siperleri örülmüştü. Ama halk bu siperlerin içinde kendisini anlaşılmaz biçimde öyle güvenlikte ve rahat hissediyordu ki gülünç kavgalara girişiyor akşamları şarkı söyleyip dans ediyordu. Yaşam koşulları üstesinden gelinecek gibi değildi. Vadiye dönmek bu küçük insan topluluğunun suçunun ne olduğunu bilmeden en yüksek makamlar tarafından sürülüp atıldığı o cennete benzer eski zamanlara dönmek olanaksızdı. Geri dönüş yoktu artık ama buna karşılık felakete düştüğü bu anda halka iyi bir alın yazısı armağan eden seçkin adamlar eksik değildi. Bu mükemmel kişilikler, bu korkunç önderler, Musa Dağı'nın koşullarını öyle iyi kullanıyorlardı ki, güven duygusu gelişmiş insanlar mutlu anlarında şöyle düşünebilirlerdi. Sonunda kader önderlerimizi değil, önderlerimiz kaderi yenecek. Yerleşim merkezinin ortasında ibadet yeri yükseliyordu. Gece nöbetinin son saatlerinde şafak sökmeden bir saat önce sönmeye yüz tutmuş saman yolu, sanki kürenin merkezi burasıymış gibi üzerinde dönmeye başladığında, papaz Terhay Kazun bazen sunağın en üst merdivenine diz çökerek başını sayfaları açık ayin kitabına koyardı. Yaşlı papaz hayat tecrübesi olan şüpheci bir adamdı. Ama tam da bu nedenle duanın bütün gücünü böylesine coşkuyla toplayabiliyordu içinde. Kurtuluşa kimsenin inanmadığı anlarda o karşılaşacakları mucizeye, kurtuluşun kesin olduğuna, ölümden kurtuluşa ilk ve tek inanan olmak zorundaydı. Buradaki yaşam göz önüne alındığında anlaşılması mümkün olmayan bir paradoksa böylesine inanç duyma uğruna Terhay Kazun'un ruhu yalnızlık içinde mahcup bir duada yükseliyordu.